Ayrım Bey, sayfa 22. Babai Dervişleri Osmanlı Ucunda. Moğol kuvvetleri Batı Anadolu'da göller bölgesi ve Denizli'ye tedip seferleri yaptıkları halde Osmanlı ucuna erişmek için Germiyan topraklarını çiğnemeleri gerekirdi. Öte yandan uçlar genellikle esir ve ganimetle zenginleşmiş bölgeler sayılıyor. Orta Anadolu'dan, Azerbaycan'dan, bu arada Konya'dan alimler ve dervişler geçimleri için zaviye kurmak, sadaka toplamak için uçlara geliyorlardı. Orta Anadolu'da 1240'larda Selçuklu Devleti'ne karşı vefai dervişlerinden Baba İlyas etrafında Türkmen ayaklanması şiddetle bastırıldı. Babai dervişleri ucların en uzak noktalarına, bu arada özellikle Osmanlı topraklarına kaçıp sığınmış görünmektedir. Uclara sığınan bu tarikat adamlarından biri olan Edebali hakkında şimdi güvenilir bilgilere sahip bulunuyoruz. Hüdavendigâr Livası Tahrir Defteri'nde, yani resmi bir kaynakta, Edebali'nin, parantez içinde Ede Şeyh, Bilecik'teki zaviyesine Osman Bey tarafından Koz Ağacı Köyü'nün vakıf verildiğini okuyoruz. Vakıfları arasında Söğüt'te yaşayan üç esir kafir zikredilmiştir. Bu kayıtta Ede Şeyh'in oğlu Aşık Paşazade tarihinde zikrolunduğu gibi, parantez içinde Atsız Yayın 96, Mahmut'tur. Böylece eski rivayetlerin tümünün efsaneden ibaret olmadığı anlaşılır. 1300'lerde yazılmış Elvan Çelebi menakibnamesi bize Şeyh Edebali'nin vefaiye halifelerinden biri olduğunu, dinsizleri ve kafirleri İslamiyet'e kazandırdığını, Hacı Bektaş'tan dünya saltanatına heves etmemeyi öğrendiğini kaydeder. Bu son kayıt önemlidir. Zira Babailer genelde yerleşik devletin kontrol ve baskısına isyan eden savaşçı dervişlerdendir. Genelde dervişler devlete bağlı olup sultandan vakıf kabul eden uyumlu, parantez içinde konformist dervişler ile devlete karşı olan, parantez içinde Şeyh Bedrettin, Otman Baba gibi bağımsız ve isyana hazır, parantez içinde non-konformist, iki gruba ayrılır. Aşık Paşazade'nin tüm Abdalan Rum adı altında tanımladığı babalar, Anadolu'da yayılmış büyük bir grup oluşturmuşlardır. Onlar kutbiye inancında olup her devirde Kutbal Aktab sayılan bir kutsal velinin, Orta Asya şamanları gibi cezbe halinde Tanrı ile sürekli ilişki içinde olduğunu ve saltanat işlerinin de onların kontrolünde bulunduğunu iddia ederler. Toplumda özellikle göçer Türkmenlerin, haksızlığa uğrayanların hakkını almak için gerekirse devlete karşı isyanında öncülük ederler. Şeyh Bedrettin, parantez içinde 1416, Otman Baba, parantez içinde Fatih dönemi, Şah Kulu, parantez içinde 1526-1527, bu tip dervişlerdendir. Fatih döneminde sultanın büyük iltifatına erişen vefaiye şeyhi Seyit Velayet ise tamamıyla farklıdır. O, Osmanlı hanedanıyla vefaiye tarikatı arasında sıkı bağlılığı kendi kişiliğinde temsil etmiştir. Vefai şeyhleri, aşırı abdal kalenderi dervişlerden farklı olarak şeriata saygılı dervişlerdi. Elvan Çelebi bu noktayı belirtir. Baba İlyas soyundan derviş tarihçi Aşık Paşazade, kendisi vefaiyeden olup Seyit Velayet'in kayınpederiydi ve tarihinde vefaiye şeyhi Edebali'ye olağanüstü bir yer vermiş, hanedanla aile ilişkisini belirtmeye özen göstermiştir. Onun anlatımında Edebali, Osman Gazi'nin şeyhi, mürşidi ve İslam hukukunu ilgilendiren önemli sorunlarda danışmanıdır. Osman adına hutbe okunması meselesi ortaya atıldığında Tursun Fakih, Osman Gazi'nin kaynatası Edebali'ye danıştı. Keza Orhan Gazi, yaya askeri örgütlenirken Edebali'nin reyini aldı. Edebali'nin akrabaları ahiler, o zaman beylikte nüfuzlu kişilerdi. Vefai şeyhleri, hanedanın nüfuz ve otoritesini destekleme gayetiyle Osmanlı sultanlarına Tanrı'nın teyidini kazanmış kutsal bir veli, parantez içinde bu arada Gazi Hüdavendigâr unvanını taşıyan 1. Murad'a sıfatı verirler. İlk döneme ait tahrir defterlerinde dağda kırda boş toprakları şenletip zaviye kuran, sonra bunu vakıf olarak sultanlara onaylatan Kalenderi Babai dervişlerine ait birçok kayıtlar bulmaktayız. Defter kayıtlarından ilginç bir misal şudur. Saruhan'da dağ eteğinde Şuca, Abdal, Sinan, İsmail, Mustafa, Ali, Kaygusuz ve başka dervişlerle birlikte sipahiden bir yer tapulamışlar, taşın, ağacın arıdıp yurt edinip ihya etmişler, zaviye kurmuşlar ve sultandan şenlettikleri yer için vakıf beratı almışlar. Yer açıp zaviye kuran ve vakfa bağlayan bu dervişleri, Early Barkan, yerleşim yerleri yaratan kolonizatör dervişler saymaktadır. Sultanlar bu vakıfları daima Ayende ve Revende'ye, parantez içinde gelip geçen yolculara, hizmet koşuluyla verirler. Osman Gazi, Mudurnu seferinde Beştaş Zaviye Şeyhinden yol hakkında bilgi almıştır. Parantez içinde bakınız haritalarda Beştaş Dağı. Derviş bir zaviye kurar, etrafındaki öbür dervişlerle toprağı işler, tarla açar, bahçe yapar, geliriyle kendileri geçinir ve yolculara 3 gün kalmaları koşuluyla barınma ve yeme içme sağlarlar. Fütüvvet kurallarını izleyen ahi zaviyeleri bu gibi zaviyelerin başında gelir. Misafirlik geleneği yalnız ahi zaviyeleri için değil, gelip geçen yolculara hizmet etme koşuluyla sultandan berat almış tüm zaviyeler için değişmez bir kuraldır. Toprağı işlemede, hasat ve harcamada zaviye mensupları her şeyi ortaklaşa, parantez içinde iştirak üzere yaparlar, komünal bir hayat yaşarlar. Herkes çalışmak zorundadır. Parantez içinde Bayramiye'de bu nokta özellikle belirtilir. Fütüvvet, yani centilmenlik ve kardeşlik disiplini içinde ortaklaşa çalışma, yolcu ve fakirlere hizmet, dini bir hayır işi sayılmaktadır ve bu nedenle vakfa bağlanmaktadır. Zaviye etrafında zamanla nüfus yerleşmekte, köyler meydana çıkmaktadır. Anadolu ve Rumeli toponimisi, pek çok köyün menşeinde bu biçimde derviş zaviyeleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Sultanların bu gibi yeni yerleşmelere vakıf statüsü vermeleri, vergilerden affetmesi, Anadolu ve Rumeli'de Türk yerleşme kolonizasyon sürecini kolaylaştıran başlıca bir yöntem olarak önemlidir. Gaza ve gazilik. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da İslam dinini, sufilik, fütüvvet ve gaza kurallarını halka öğretmek için Türkçe yazılmış bir literatür bulmaktayız. Bunlar kuşkusuz o zaman toplumdaki belli gereksinimlere yanıt vermek ve belli grupları aydınlatmak ve eğitmek amacını güdüyordu. Selçuklu şehirlerinde, özellikle Konya'da egemen Fars dili ve edebiyatı karşısında basit bir Türkçe ile yazılmış bu gibi eserler, çoğu kasaba ve köylere yerleşmiş Türkmen halkına, bu arada Ucat'ta, parantez içinde Uçlar, geniş gazi kitlelerine hitap etmekteydi. Uç toplumuna hitap eden bu didaktik eserlerin bir bölümü, sırf İslam dininin günlük ibadet ve yaşama ait din kurallarını öğretmek amacını güdüyor. Parantez içinde ilmihaller yahut ahiler için fütüvvet adabını anlatıyor veyahut dervişleri tarikat esaslarını ve erkanını açıklıyordu. Bir bölümü de gazilik kurallarını açıklayan yahut savaş heyecanını yükselten destan nevinden eserlerdi. Bu eserlerde bir gazide bulunması gerekli özellikler belirtilir. Gazinin niyeti samimi olmalı, İslam dini ve Müslüman halk için savaştığını unutmamalı, gazada tamah ve riya olmamalı, yani hareketlerinde dini hayır düşüncesinden uzaklaşmamalı, gazaya sırf ganimet için gitmemeli. Bu son madde, yukarıda açıkladığımız gibi gazanın dini ideolojik niteliğini vurgulayan temel koşuldur. Parantez içinde yakınlarda batıda bazı yazarlar bu noktaları görmezlikten gelip gazayı sırf ganimet için haydutluk, parantez içinde banditry, sayma eğilimindedirler. Türk geleneğinde savaş eri olarak gazide bulunması gerekli 10 karakter sayılır. Cesaret, yılmazlık, kendine güven, güçlülük ve savaşkanlık, atılganlık, dayanıklılık, yerinde metanetle durma, sabırlılık, fırsatları kollama, yoldaşlarına vefa vasıflarıdır. Bunlar Dede Korkut, Danişmendname gibi Türk destanlarında kahramanların vasıflandırılmasında belirlenmiştir. Osmanlı toplumunda her sınıftan dindar halk gazayı ciddiyetle benimsemektedir. Bursa'da Hoca İbrahim adlı bir zengin 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Macarlara karşı seferinde "Ol gazanın sevabında ben dahi bile olayın" diye 20 bin akçe ile 20 süvariyi ulufe ile tutmuş ve sefere göndermiştir. Dipnot 2: Bursa Kadı Sicilleri. 2. Bayezid, Anadolu halkına gönderdiği bir fermanda timar ve başka mükafatlar vaat ederek Tuna'da Uçbey'i Bali Bey'in Lehistan'a akınına katılmaya davet etmiştir. Osmanlı sultanları son padişaha kadar gazi ünvanını en başta tercih ettikleri bir ünvan olarak kullanmışlardır. 13. yüzyılda bir yandan Haçlılara, öte yandan Moğollara karşı bir ölüm kalım savaşı veren İslam memleketlerinde gaza ruhu toplumları ayaklandırmaktaydı. 13. yüzyılda bu gaza heyecanı Memlük Sultanlığında ve Anadolu'da Türkmenler arasında doruğa erişti. Haçlı ve Moğol kıskacı arasında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu iki İslam memleketinde askeri rejimler hakim oldu. Mısır ve Suriye'de Kıpçak aslından askeri bir aristokrasi, Memlükler saltanatı ele geçirirken, Anadolu'da Gazi Türkmen devletleri yükseldi ve 14. yüzyıl sonlarında bu devletçiklerin tümü Osmanlı Hanedanı'nın şemsiyesi altında birleşti. Genel olarak Gazi, ahiret için sevap kazanma amacıyla savaşan Müslüman olarak tanımlanır. Burada gazanın dini İslami niteliği üzerinde durulmuştur. Gazi için kitalde elde edilen ganimet dini bir mükafattır. Osmanlı menakipnamelerinde gaza ve ganimetin parantez içinde doyum, kutsallığı, helal niteliği özellikle belirtilir. Hristiyan batıda yazılan eserlerde gaza, kital ve yağmayı meşru göstermeye yarayan bir araç olarak algılanmakta, böylece belli bir toplum için onun özel anlam ve fonksiyonu göz ardı edilmektedir. İslam prensiplerine göre genellikle gaza farz-ı kifayedir. Yani ancak bazı koşullar yerine getirildiği takdirde yapılması gereken bir dini ödevdir. Fakat İslam ülkesi hayati bir tehlike altına düşerse, gaza, Emirül Müminin tarafından farz-ı ayn ilan olunabilir. O zaman her Müslüman yetişkin için gaza zorunlu bir ödevdir. Sefere gidemeyen bu ödev karşılığı hazineye bir ödeme yapmak zorundadır. 1444'te Haçlılar Rumeli'yi istila edip Varna'ya geldiklerinde ve 1686'da Osmanlı ülkesi dört bir yandan istilaya uğradığında gaza zorunlu sayılmış, nefiri am ilan edilmiş, Müslümanlar toptan savaşa çağrılmıştır.